Ayrım 24. Garip Bülbül Neşet Ertaş, Erol Parlak. Sayfa 324. Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a geçmiş özellikler, sanat ve meslek tarzı. Neşet Ertaş'ın tüm yaşamını olduğu gibi emsalsiz sanatını ve mesleki tavrını da babası ve ustası Muharrem Ertaş'tan kendisine geçen özellikler yanında aldığı görgü ve terbiye bilirler. Ömrü yokluk yoksulluk nedeniyle yaşam mücadelesi içinde geçmiş ve çocuklarına istediği gibi bir yaşam sunamamanın acısını yüreğinde duyan Muharrem Ertaş, buna karşın yine de kendi görgüsü ve bilgisiyle elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Saygıyı, yolu, edep erkanı, okumayı yazmayı, sazı sözü, ezgiyi çalıp söylemeyi, bildiği ne varsa öğretir çocuklarına. Neşet Ertaş için Muharrem Ertaş, babadır, öğretmendir, sanat arkadaşıdır, yoldaştır, kısacası her şeydir. Ne kadar yüce bir dağın eteğinde oturduğunu, nasıl bir ummanın katresinden kandığını yaşı kemale erdikçe daha iyi anlar. Henüz 5 yaşındayken onunla sanat arkadaşlığına başladığı bu yolda en güçlü etkiyi de ustasından alır. Neşet Ertaş, ruhunun derinliklerinde ve sanat çizgisinin temelinde yer alan bu olguyla ilgili olarak da "Babamla ikimiz bir ruh gibiydik. Söylemeden birbirimizi anlardık. Babamın bütün duygularını ben kendimde hissediyorum. Çaldığım havaların etkileri ve duygularımın neredeyse %90'ı babamındır ve ondan bana geçmiştir" demektedir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Örnek olarak böylesine benzersiz bir değeri yaratmış bir ustayı, oğlunun gözünden görmek, ustasından kendisine geçmiş özelliklerin izini sürmek, hem onu hem de yarattığı değeri anlayabilmek adına önemlidir. Muharrem Ertaş, uysal, ağırbaşlı ruh yapısı, çabuk incinip kolay kırılabilen hassas yüreğiyle kendi hayal dünyası içinde içe kapanık yaşam süren bir yapıdadır. Onun bu topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı ve adeta inzivada yaşamayı seven hali, oğlunun da tipik yaşam biçimi olacaktır. Dünyayı dinleme ve kendini anlama diye adlandırılabilecek bu duruma ilişkin suskunluk, az uyuma, az yeme gibi davranışların kalenderi dervişlerin yaşamsal özellikleri ve yaşam biçimlerinin uzantıları olarak abdallarda süre geldiği ve buradan kaynaklı olarak Ertaşlarda da görüldüğü söylenebilir. Babasından kendisine geçmiş olan özelliklerle birçok konuda olduğu gibi bu konuda da tıpkı babası gibi davranan Neşet Ertaş, kulak verip dört köşeyi dinleme durumunu deyişlerinde sık sık dile getirmiştir. Haftanın 5-6 günü gözden uzak kalarak kendini ve dünyayı dinleyen Neşet Ertaş da tıpkı babası gibi hafta sonları gittiği düğünlerde ya da sahnelerde yüreğinde birikeni sanki dışarı atarcasına büyük bir enerjiyle vecde halinde çalıp söyler. Muharrem Ertaş'tan oğluna geçen özelliklerin en başta geleni inanç dolu bir yürekle yaşamı kavraması ve her şeyi bu inanç temeline oturtmasıdır. Muharrem Usta'nın yaşam felsefesi ve inancı Neşet Ertaş'a da olduğu gibi yansımıştır. Yaşadığı baskı nedeniyle inancını açıklayabilmek bir yana, kendi sözlerini bile söyleyemeyen Muharrem Usta'nın aksine Neşet Ertaş, daha en başından itibaren bu konudaki hem geleneksel eserleri seslendirmiş, hem de kendi deyişlerinde inanç ve görüşlerini aktarmıştır. Yaratılmış tüm canları hak olarak gören Ertaş, türkülerinde daima birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, bilgi ve bilime saygı gibi evrensel temaları işlemiştir. Ertaş'ın hak kavrayışı ve inancında ilgili bölümde geniş yer verilmiştir. Muharrem Ertaş'ta olup Neşet Ertaş'a yansımış en değerli yanlardan biri de, insanı hakkın parçası ve yaratılmışların en güzeli görüp, yaşı büyük küçük demeden her insana değer vermesi ve saygı göstermesidir. Muharrem Usta'nın az konuşup çok dinlemesi, konuşulana saygıyla kulak vermesi, insana saygısının en önemli yanlarından biri olarak oğluna da geçmiştir. Babasının bu yönlerinden övgüyle söz eden Neşet Ertaş, onun büyük küçük ayırmadan, dinleyenin sayısı az çok demeden her insana saygı göstererek ve her havayı başından sonuna kadar tam tekmil çalma anlayışını ömrü boyunca büyük bir özenle sürdürmüştür. Elbette ki insana saygı, gönüle saygıyı ve engin gönüllü olmayı gerektirir. Gönülü hak bilerek gönül adamlığını her şeyin üstünde tutan abdal kültürünün bu yönü Muharrem Usta'dan oğluna da yansımıştır. Onun aşk dolu yüreğiyle gönül adamlığı yolunda gönle verdiği değer, yüreğinden taşan eşsiz sanatının ana kaynağıdır. Muharrem Usta'nın Neşet Ertaş'a etki etmiş bir başka yönü de arif kişiliğe dayalı anlayışın sanata yansımasıdır. Yüksek sezgi gücüyle yaşamı boyunca insana, dünyaya ilişkin bilgi ve görgüsünü günden güne derinleştirmiş olan Muharrem Usta, bununla kalmamış ve edindiklerini sanat yoluyla insanlarla paylaşmıştır. Babasının arif bir kişi olduğunu, sohbetlere divanla başlayıp toplumun kendilerine yönelik baskısına rağmen deyişler okuduğunu dile getiren Neşet Ertaş, bugün bile ben buna cesaret edemiyorum diyerek onun bu güçlü ve cesur yönünü ortaya koymaktadır. Ancak Neşet Ertaş her ne kadar kendisini bu konuda çekimsel olarak tanımlasa da, özellikle olgunluk döneminden başlayarak gerek toplum içerisindeki tutumu ve gerekse eserleriyle bu konuda da benzer güçlü bir duruş ortaya koymuştur. Ertaş, birçok eserinde ikiliği ve bunu yaratan cehaleti yermiş gördüğü doğruları da birer birer ortaya koyarak öğütler vermiştir. Muharrem Usta'nın Neşet Ertaş'ı etkileyen en önemli yanlarından biri, yalanı sevmemesi, olanı olduğu gibi söylemesidir. Neşet Ertaş, babasının bu yönüyle ilgili olarak, "Babam yalanı sevmezdi. Olmuş neyse onu söylerdi. Olmuş da bizim tarihimizden duyduğu şeylerdi. Onları anlatırdı. Mesela Arzu ile Kamber'in hikayesini türküleriyle baştan başa Arzu'nun ağzından, Kamber'in ağzından anlatırdı. Bizim öte yandan beri gelen neyimiz varsa onları anlatırdı." Babasından yansıyan bu yönün derin etkileri görülen Neşet Ertaş da aynı anlayışla konuşurken, çalıp söylerken tıpkı onun gibi olup biteni abartmadan, içtenlikle ve sadelik içerisinde tüm gerçekliği ve çıplaklığıyla söyler. Bu durumu olduğu gibi olmak biçiminde tanımlayan Ertaş, "Ben okula gitmedim, kitap okumadım, türkü söylemeye başladığım zaman babamdan bellediğim neyse onun dışına çıkamam. Sözcükleri değiştirmeden onun konuştuğu gibi, onun okuduğu gibi konuşur, okurum" sözleriyle ifade etmektedir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Kaynağını doğallıktan ve abdalların dil kullanımındaki öz Türkçe'ye içten bağlı kalarak saf, duru ve temiz konuşma anlayışından alan bu yön, Neşet Ertaş eserlerinde var olan görkemli dil özelliklerinin de temelini oluşturur. Onun eserlerinde karşılaşılan Türkmen Türkçesinin tarihin derinliklerinden süzülüp gelen dil unsurları, eski dönemlere ilişkin sözcükler ve kullanım özelliklerinin birer birer göz önüne serilmesidir. Dinleyenin kulağında bıraktığı dil tatlılığının temel nedeni de budur. Muharrem Usta'da karşılaşılan aslına sadık kalma olgusu, yalnızca dilde değil aynı zamanda müzikte de kendini gösterir. O, güçlü sanatsal tavrına karşın, çalıp söylediği havalarda her ne kadar kişisel yönlerini yansıtsa da, eserin özüne ve ifadesine sadık kalmaya özen göstermiştir. Ustasının bu yönüyle ilgili olarak o kendi bildiğini çalardı. Herhangi bir değişiklik yapmadı diyen Neşet Ertaş, bu konuda babasından daha farklı bir yol izlemiştir. Kısa sürede kendi kişisel tavrını, ifadesini geliştiren Ertaş, seslendirdiği anonim eserlerde bile ustasının yaklaşımından farklı olarak kişisel tavrını öne çıkaran bir görünüm sergilemiştir. Kanımızca onda babasının aksi yönünde gelişen bu durumun nedenini, içinde bulunduğu kentli yapıdan kaynaklanan geniş müzik ortamı içerisinde varlığını ortaya koyabilmenin zorlukları yanında, kendince olmanın getirdiği olumlu algılamada aramak gerekir. Sesi, sazı, çalıp söylemesi ve beden diline dair özellikleri de Muharrem Usta'dan Neşet Ertaş'a yansıyan en önemli yanlardan bazılarıdır. Muharrem Usta'nın "Aydos" deyince yeri göğü inleten güçlü sesi yanında, yanık avazı ve candan okuyuşu, farklılaşıp kişiselleşmiş yanları ile oğlunda da görülür. Örneğini Anadolu'nun az sayıdaki birkaç ustasında rastlanılan ve kaynağını herhangi bir teknolojik desteğin olmadığı dönemlerde salt insani başarıya dayalı güçlü ses çıkarma gereksiniminden alan bu ses özelliği, amplifikatör, mikrofon gibi çağın teknolojik gelişmelerine bağlı olarak ses kullanımının değişmesine karşın Neşet Ertaş'a da geçmiştir. Ancak Neşet Ertaş'tan başlayarak çığlık çığlığa okuyuş yerine güçlü avazlar yanında ince bir okuyuş biçimi gelişecek ve bu biçim yeni tarzın da genel yapısını oluşturacaktır. Anadolu'da ustaca saz çalanlar için söylenen "konuşturuyor" deyiminin en ileri örneğini sergileyen abdalların bu deyimi hakkıyla elde etmiş ustası Muharrem Ertaş'ın bu önemli yanı da oğluna yansımıştır. O da tıpkı babası gibi adeta sazını dillendirir. Sazından çıkan pırıl pırıl namelerin her biri çalınan havanın ruhuna, dillendirilen sözün anlamına uygun olarak zengin anlatım özellikleri taşır. Onda saz, ses ile ses, saz ile sanki özdeşleşir. Birbirinin biçimine bürünerek bütünleşirler. Öyle ki kimi zaman özellikle karar seslerinde saz ve sesin birbiri içinde eridiği, böylelikle ayrıştırılıp fark edilemediği anlar ortaya çıkar. gerek ölçülü, gerekse serbest ritimli eserlerde sözün altına yerleştirilen saz eşlikleri, dinleyende sanki ikinci bir kişi çalıyormuş duygusu uyandırır. İcranın akışı sırasında zaman zaman derin bir sessizliğe bürünerek bu sessizlik içerisinde incelikli ayrıntılarla yaratılan dramatizasyonlar da onun icrasının en etkili yönlerinden biri olarak belirir. Özellikle oyun havaları icrasında sazın göğsüne sert darplar vurarak ritim tutma ustalığı, Muharrem Ertaş'ın davul çaldığı dönemlerde geliştirdiği ve davula ilişkin güçlü tanforlar ile vurgulama anlayışı yanında ritmik temaların müziğe aktarılmasını içeren unsurlar olarak Neşet Ertaş'ta da görülür. Saz çalıp türkü söylediğinde coşan ve kendinden geçen Muharrem Ertaş'ın beden dili bir takım değişimlere uğrasa da öz yanıyla Neşet Ertaş'ta da can bulmuştur. Ustasının bu etkileyici yanını örnek almış Neşet Ertaş'ın beden dilinin gelişiminde ustasının izlerini sürmek mümkündür. Ancak onda hemen her konuda olduğu gibi bu yönde de kendine özgü çizgiler gelişmiştir. Muharrem Usta'da görülen tıpkı bir bülbül gibi çırpına çırpına çalıp söyleme hali, daha ince çizgilerle sergilenen, mimiklerin çokça kullanıldığı bir anlatıma bürünmüştür. Saz, ses, müzik ve bedenin birbirini tamamlayarak bütünleştiği bu anlar, bedeninin, ezgilerin ve sözlerin ortaya kuruluşundaki gizli dramatizasyona uygun hale büründüğü anlardır. Gözlerin kapanması, yukarıya yükselerek ya da sazın üzerine kapanarak çalıp söyleme, öne arkaya açılıp kapanmalar, omuzların sallanması, ezginin ritmine uyumlu ritmik salınımlar, ezgilere göre biçimlenen mimikler gibi bu özgün beden dilinin unsurlarıdır. Ertaş'ın uzun süre etkisinde kalan birçok icracının onun beden dilinden de etkilendiği, ezginin yapısına ve ritmine uyumlu bedensel betimlemeler kullandığı görülmektedir. Muharrem Ertaş'ın üzerinde durulmaya değer birçok özellik barındıran çalıp söyleme hali oğluna da yansımıştır. Aşkın heyecanından doğan coşkunluk, kendinden geçme ve esreme durumunda başını kaldırıp çalıp söylemeye başladığında gözü dünyayı görmez olan Muharrem Usta'nın bu etkileyici ve tanımlanması zor hali kimi yönleriyle Neşet Ertaş'ta benzer bir görümdedir. Bu durumla ilgili olarak kısaca "Ben, benden gidiyorum" diyen Ertaş'ın tıpkı babası gibi çalıp söylerken girdiği coşkunluk haliyle yerinde duramayışı onun sanatının en özgün yanlarından biridir. Ertaş'ın babasından kendisine yansıyan ve çalıp söylerken girdiği bu halin önemli yönlerinden biri de yüksek bir enerjinin ortaya çıkışı, neredeyse bir enerji patlamasının yaşanmasıdır. Bıkmadan, usanmadan, aşk ile uzun zamana yayılmış bir şekilde süren müzik ortamını yaratan ve günlerce süren düğünlerdeki icra temposuna dayanabilmesinin sırrı burada gizlidir. Bu durum özellikle oyun havalarında kendini iyice gösterir. Nitekim yüksek enerjiyle çalıp söyleme biçimi Neşet Ertaş'ta da bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Günlük yaşamda yavaş, hatta biraz da ağır sayılabilecek bir beden ritmine sahip Ertaş'ın çalıp söylemeye başladığında girdiği halinin sırrı da buradadır. Muharrem Usta'dan Neşet Ertaş'a yansımış yönlerden biri de düğün çalgıcılığı ile düğün müziğine getirdiği yaklaşım ve kalitedir. Günümüz anlayışı içerisinde belki de müzisyenliğin en alt basamağı gibi görünen ve bir müzisyenin çalabileceği en kötü ortam olarak algılanan düğün çalgıcılığı, Ertaşlar'da görevin kutsallığı anlayışı ile zirveye ulaşmıştır. Düğün çalgıcılığını insanın en güzel gününde insana sunulan hizmet olarak gören Ertaşlar, bu yönüyle düğüncülük anlayışı ve müziğine özellik getirmekle kalmamış, değer katmışlardır. Hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da babasının yolundan giden Neşet Ertaş, ustasından aldığı bu bayrağı çok daha ileriye taşımıştır. Onun düğüncülüğü ve hizmet anlayışı Muharrem Usta'nınkinin adeta birebir yansımasıdır. Ancak Ertaş bu konuda da ustasından öğrendiklerini daha ileriye taşımıştır. Günlerce süren düğünlerde yüksek bir tempoda ve tıpkı bir enerji patlaması ile durdurak bilmeden sergilediği çalışma aşkının yanındaki hizmet kültürü, onun mesleki anlayışını ortaya koyan özgün izler de taşır. Bu yönüyle Neşet Ertaş sadece müzik sanatına değil, abdalların düğün çalgıcılığına da yeni bir boyut kazandırmıştır. O da tıpkı babası, hacı emmisi ve diğerleri gibi halka hizmet, hakka hizmettir anlayışı ve haktan geleni halka iletmek inancı ile daima insan hizmetine koşmuştur. Bu inançla dilinden düşürmediği "gönüller hizmetçisi, ayaklar turabıyım" sözleri ise Bektaşi abdal kültüründen gelen aşiretinin temel yaşam felsefesinin bir yansımasıdır. Ertaş'la birlikte düğünlerde sergilenen müziğin hem sunumu hem de süresinde önemli değişimler olmuş ve bu yeni durum geleneğe dönüşmüştür. Neşet Ertaş öncelikle düğün ortamını tıpkı bir konser sahnesine, kendisine kadar olan dönemde sınırlı zaman ve aralıklarla sergilenen müziğin süresini de adeta düğün boyunca eksiksiz olarak süren uzun sunumlara dönüştürmüştür. Neredeyse sesi kısılıncaya değin icra ettiği her bir düğünü, katılan herkesin gönlü yoruluncaya kadar ve yorulmak bilmeden coşku dolu bir hızda yürütme anlayışını sergilemiştir. Günlerce süren düğünleri ve sanata, sanatkâra düşkün, eli açık insanlarıyla ünlü Niğde'nin Karanlıkdere, eski adı Asbuzu köyünden Şevki Temurtaş, "Biz günler süren çalgı çalma bilmezdik, bizi Neşet Ertaş alıştırdı. Bir gün boyunca hiç durmadan çalıp çığırdığını bilirim. Şimdi gelen her sanatkardan aynı şeyi bekliyoruz" demektedir. Şevki Temurtaş, Görüşme 2005. Karanlıkdere Köyü gibi örneklerde görülen durum hep aynıdır. Müzik ve çalgı konusunda bağnazlık taşıyan bu yörelerin insanı bir yandan tutucu dindar bir anlayış sergilerken, öte yandan da kendi öz kültürlerinden kopamamakta ve onu sürdürmektedir. İşte bu noktada abdalların, en başta da Neşet Ertaş'ın özellikle düğünlerde oluşturduğu havanın ve aktardığı öğretilerle yarattığı farkındalığın etkisi büyüktür. Böylelikle Ertaş, yalnızca geleneğin sürekliliğini ve gelişimini sağlamamış, aynı zamanda özellikle Orta Anadolu insanının müzik algısını bilinçlendirme yoluyla da öz kültürüne tutunması konusunda önemli katkı sağlamıştır. Ertaş, aynı olguyu yalnızca düğünler değil, konserleri ve özellikle de albümleri yoluyla da biçimlendirmiştir. Onun çalışmalarının tümündeki ortak nokta, doğrudan doğruya kalplere ve gönüllere seslenmesidir. Ertaş, yarım yüzyıldan fazla bir süredir kendisine karşı gösterilen bu bitmeyen ilginin, sevginin kaynağını kendince şöyle anlatır. "Bütün kalpler Allah'a, Allah aracılığı ile de birbirine bağlıdır. Ben kalplere sesleniyorum batın olarak. Onlar da tüm ilgilerini sana verdikleri zaman sen de kalplere sesleniyorsun. Sen ne verirsen senden alıyorlar. İşte bunlardan renk renk karıştırarak bazı söylemek istediklerimizi yerine göre söylüyoruz insanlarımıza. Sahneye çıktığımda kimdir bunlar demem. Oraya gelen insandır, onu bilirim. Bunu bildiğim için de gönle seslenirim ben. İnsanlarımızı zaten biliyoruz. Bildiğimiz için de ona göre söyleriz, ona göre hareket ederiz. Bugüne kadar çok şükür konserlerimde bir kavga çıktığına rastlamadım. Bunu gönüllere seslenmeme bağlıyorum. İnsanların gönüllerine seslendiğin zaman gönülleri hoş oluyor. Onun ağrısını, acısını az çok yerine getiriyorsun, tatlısını da veriyorsun. Düğün yerinin ve konser yerinin türküleri, programları ayrı ayrıdır. Düğüne gelen güler, oynar. Hatta benim bir esprim de vardır. Düğünde sahneye çıktığımda, düğüne gelip de gülmeden, oynamadan giden vebal boynunda gidermiş derim espri olarak. Hoşlarına gider bu laf. Hatta içinizden gelerek kalkar oynarsanız, günahlı da gelseniz melek olarak gidermişsiniz evinize derim. Gülerler, gerçekte odur. İnsan zaten melektir. İnsanın içindeki ufak tefek kötülükler çıkar gider haberi olmadan arınır. Ruh arınır, melekleşir insan. Böyle söylerim. Hareketli oyun havaları çaldığım ondandır düğünlerde. Tabii konser dinleti yeridir. Oraya insanlar senden bir şeyler duymaya, bir şeyler anlamaya, dinlemeye gelir. Seni dinlemeye gelen insanlara eğer bir şeyler verirsen memnun edersin. Bir şeyler veremezsen memnun olmaz, memnun olmayınca da huzursuzluk çıkar içeride. Şükür bugüne kadar Allah'ın verdiği neyse onunla memnun etmeye çalıştık imkanımız dahilinde, ruhumuzca. Onun için de şükür daha hiçbir düğünde, konserde, içkili yerde bir kavga çıktığını görmedim. İnsanın beklediği verilirse memnun oluyor. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Düğünler çok sayıda insanın bulunması sonucu oluşan konuşmalar, durmaksızın koşturan çocuklar gibi yarattığı gürültüler nedeniyle çalgıcılar açısından sıkıntılı ortamlardır. 1960'lı yılların başlarında düğünlerin bu gürültülü ortamından kaynaklanan yüksek ses gereksinimi nedeniyle ortaya çıkan, elektronik malzeme ile desteklenmiş ve bu nedenle adına elektrosaz denilen yeni bir saz kullanımı görülmektedir. Uzunca bir dönem kullanılan ve zaman içerisinde diğer müzisyenlerin çoğu arasında terk edilerek yerini akustik saza bırakan elektrosaz, geniş bir kitleye seslenmek zorunda kalan düğüncü abdallar için önemli bir gereksinimi karşılayan bir unsur olarak hep önemini korumuştur. Abdallar arasında elektrosazın yerleşmesinin bir nedeni de Neşet Ertaş'ın bu sazın icrasına getirdiği kendince tını ve kullanımdır. Sahnede kendisini tatmin edebilecek ses düzeyini ancak elektrosazda bulduğunu sık sık dile getiren Ertaş, belirli bir zamandan sonra yalnızca albümlerinde elektrosaz kullanma yoluna gitmekle kalmamış, aynı zamanda salon konserlerinde de aynı sazı çalmayı yeğlemiştir. Onun bu seçimi elektrosans kullanımının yöre sanatçıları arasında tutunarak kökleşmesini sağlamıştır. Muharrem Ertaş'tan Neşet Ertaş'a yansımış en önemli yönlerden biri de kendi deyimiyle havalandırma yani eser üretmedir. Her kim söylerse söylesin özü aynıdır anlayışıyla Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Kerem, Dadaloğlu gibi ozanların deyişlerine yönelerek bunları havalandırıp yeni eserler üreten Muharrem Ertaş, başta oğlu olmak üzere kendinden sonraki kuşaklara bu yönde de önemli bir örnek olmuştur. Yeni eser üretme, havalandırma, geleneğin yaşatılması ve aktarımında önemlidir. Yeni eserlerden dolayı gelenek canlanır, tazelenir ve süreklilik kazanır. Ancak yaratma yetisi elbette ki sonradan edinilebilen bir şey olmayıp doğuştan gelen bir özellik olarak insanda en az bulunan yönlerden biridir. Bu nedenle sanatta yaratma, üretme yönü güçlü olanlar, varlıklarını etkili biçimde sürdürebilenler, söyleyişi en özgün olanlardır. Muharrem Ertaş kaynağını öz varlığından alan güçlü üretme yetisiyle birbirinden değerli çok sayıda yeni eser üretmiştir. Yaşamı boyunca hep bu yönde bir çaba gösteren Muharrem Usta, böylelikle geleneği canlı tutmayı ve hem geniş halk kitlelerine hem de gelecek kuşaklara sevdirip aktarmayı başarmıştır. Aşiretine özgü müzik geleneğinden kaynaklı genel biçimin yanında, özgün sanatsal anlatımı ve kişisel icra tavrından beslenen bu eserler, onun yanık yüreği ve coşkun ruhundan derin izler taşır. Muharrem Ertaş, türkülerinde karşılaşılan tür ve konu çeşitliliğiyle de ilgi çekicidir. Bozlaklar, uzun havalar, türküler, deyişler, oyun havaları, onun adeta yaşamı resmeden üretim anlayışının bütünlüklü parçalarıdır. Muharrem Ertaş'ta öne çıkan en belirgin tarz bozlaktır. Kişisel icrasında beliren ve daha henüz aşılamamış olağanüstü icrası üretimlerine de yansımış, böylelikle o daha çok bozlaklar havalandırmıştır. Bu büyük ustadan gördüğü yolu süren, onun sanata ve yaşama ilişkin bakışını kavrayabilen çıraklarının hemen tümü de aynı yönde davranarak yeni eserler meydana getirmiştir. Türkü Dağarcığımızın vazgeçilmez eserleri arasında Hacı Taşan, Çekiç Ali ve diğerlerinin yaratımları hep aynı anlayışın ürünüdür. Bu anlayışa Muharrem Ertaş da dahil olmak üzere tümünden daha farklı ve güçlü bir ivme kazandıran ise Neşet Ertaş'tır. Ertaş, bu konuda da ustasından aldığı bayrağı çok daha ileriye taşımış, Anadolu halk geleneğinin belki de en güçlü türkü yakıcısı olmuştur. Şiirlerinde yaşamın her alanına ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini büyük bir ustalıkla dillendiren Neşet Ertaş, gerek şiirleri, gerekse bunlara eşlik eden zengin ezgileriyle birbirinden değerli çok sayıda ölümsüz eser yaratmıştır. Onun eserleri, gerek dil, gerek anlatım, gerek düşünce derinliği, gerekse müzik değeri açısından Anadolu müzik sanatının başyapıtlarından olup, bu yönleriyle Ertaş, geleneğin yeniden canlanması, ülke çapında geniş halk kitlelerince sevilmesi ve kuşaklar boyu aktarılmasında en büyük katkıyı sağlamıştır. Neşet Ertaş, türkü üretmeye, babasıyla sanat arkadaşlığına başladığı çocukluk yıllarında adım atmıştır. Doğuştan aşık dediği yanık yüreği, daha o yıllarda sevginin meyvelerini vermeye ve türkülerini günden güne birer ikişer ortaya çıkmaya başlamıştır. Kitabımızın ilgili bölümünde geniş yer verilen onun bu yönünün en büyük örneği olması yanında şiirlerinde kullandığı garip mahlasını kendisine veren de yine ustası Muharrem Ertaş'tır. Böylelikle Muharrem Ertaş, Anadolu'nun en verimli türkü yakıcısını yetiştirmiş, ikiz ruh, aynı gönül, tek yürek olan baba oğul, türkülerle söyleşmiş, türkülerle dertleşmiş, duygu ve düşüncelerini türkülerle paylaşmış, baba Ertaş da tüm bildiklerini türkülerle öğreterek oğlunun gelişimine katkı sağlamıştır. Şiir yazma ve türkü havalandırmaya çok küçükken, daha 9-10 yaşlarında gelmeden başladığını belirten Ertaş, türkü yaratmada öncelikle kulağını, gönlünü dolduran ve neredeyse ruhuna işlemiş olan babasının ezgilerinden yola çıkar. Bu nedenle ne çalıp söylersem %90 babamın duygularıyla çalıp söylüyorum diyen Ertaş, her ne kadar ustasının her bir havasından 4-5 hava üretse de daima Muharrem Usta'nın üzerindeki emeği ve etkisini çok yalın ve çarpıcı bir dille ortaya koyar. Ertaş bu anlatımlarla engin gönüllülükle kendi ürettiklerini önemsemese de daha çocuk denecek yaşlarda ürettikleri bile inanılması zor bir olgunluk ve ustalık düzeyindedir. Duyulduğu andan başlayarak dillere düşmüş, bugün bile en usta sanatkarların seslendirmekte zorlandıkları ve ünü tüm Türkiye'ye yayılmış ilk türküsü ve uzun havası bu durumun canlı birer tanıklarıdır. Ertaş henüz 13-14 yaşlarındadır ve grupta keman çaldığı dönemdir. Bir gün çalıp söylemek için gittikleri bir düğünde, düğün kahyası onları bir odaya götürür. Odaya girdiklerinde gördüğü durum derinden etkiler Ertaş'ı. Baktım ki bir kadın, bir de genç bir çocuk hasta yatıyor. Odalar dolu dolu içkiler içiliyor, o yalnız yatıyor düğünde. Ben geri çıkacak oldum. Kahya, yok burada çalacaksınız dedi. Verenmiş o genç çocuk. Üzüldüm tabii. Neyse çaldık çığırdık ama etkilendim tabii. Ondan sonra fasıllar bitti. Sabaha yakın bir saatte geldik yatmaya diye. Ben o etkide oturdum. Aldım kalemi elime. Anam ağlar başucumda oturur yani. Anam ağlar başucumda oturur. Derdim 50 iken yüze getirir. Bu dert beni yiye yiye bitirir. El çek tabii, el çek benim yaremden. Ölürüm, kurtulamam ben bu veremden. Anama babama sözüm kalmadı. Bir tas su ver demeye yüzüm kalmadı. Doktora tabibe lüzum kalmadı. El çek tabip, el çek benim yaremden. Ölürüm, kurtulamam ben bu veremden. Aradım derdime, çare mi buldum deyi de bir maya olarak yazdım. Aradım derdime, çare mi buldum. Bu sevda elinde sararıp soldum. Sefil Mecnun gibi Leyla'dan oldum. Derdimi ellere diye mi bildim? Ağladı gözlerim, güle mi bildim? Tutuldum veremi bu genç yaşımdan. Zalim kader gezerimiş peşimden. Dertli diye ayırdılar eşimden. Almayın yarimi diye mi bildim? Ağladı gözlerim, güle mi bildim? Aynı gece iki havanın sözlerini yazdım. Ondan sonra onların havasını ürettim. Yani 13-14 yaşındaydım ben o ilk türküleri havalandırdığımda. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş o günden sonra yaşadığı, gördüğü, yüreğinde duyduğu ne varsa adeta tümünü türkülere aktarır. Bunu o denli etkili yapar ki okuduğu her bir eser dillerde dolaşmaya ve hızla yayılmaya başlar. Okuduğu günden sonra dillere düşen ve hemen her dönemde ünü ve etkisi bir daha azalmayan ünlü türküsü Hapishanelere Güneş Doğmuyor da bunlardan biridir. Bu eserin ortaya çıkışının ana kaynağı da Ertaş'ın gözlem gücü, duygusal yapısı, sevgi dolu yüreğiyle gördüğünü dile getirmesidir. O yıllarda Ertaş'ın yolu bir konser için Ankara'da bir cezaevine düşmüştür. Kenara çömelmiş, içecek sigarası bile olmayan bir garip mahkum görür orada. Kendi kendine, demek ki eşi dostu yanına gelmiyor. Eğer gelseydi onun da içecek bir sigarası olurdu diye düşünür. Bunun üzerine ünlü türküsünü çalıp söyler. Hapishanelere güneş doğmuyor, geçiyor bu ömrüm, günüm dolmuyor. Eşim, dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu hapishane beni arayan? Bu zindanda öleceğim gardiyan. Birer birer yoklamayı yaparlar. Akşam olur, kapıları kaparlar. Bitmiyor geceler, olmaz sabahlar. Yok mu hapishane beni arayan? Bu zindanda öleceğim gardiyan. Anamdan doğalı garip kalmışım. Acı hapishane, daha genç yaşım. Benim zindanlarda neydi işim? Yok mu hapishane beni arayan? Bu zindanda öleceğim gardiyan. Ertaş yıllar sonra bu türküsüyle yaptığı yorumda bir başka bakış açısını daha ortaya koyar. Her yere güneş doğuyor, hapishanenin üzerine de güneş nereye doğmaz? Yari yanında olmayana, yari yanında olmayanın yüreği karanlıktadır. Gördüğünü dile getiren, dile getirdikleri dilden dile dolaşan Ertaş'ın, böylelikle kısa zamanda hızla çoğalan eserleri, önce aşiret ustalarının, sonra da diğer sanatkarların dillerinde diyardan diyara ulaşır. Eserleri dillere düşer ancak utangaçlığından dolayı bir türlü benim deyip sahiplenemediği bu eserler, ilk zamanlar her kim okudu ise onun adıyla anılmaya başlar. Nitekim aynı duygu ve engin gönüllülük ile ben hiçbir şeye benim demedim hiç diyen Ertaş, kendisine ait herhangi bir eserinin onun olup olmadığı sorulduğunda da biri sahip çıkmazsa benim diyerek engin gönlü ve ince kişiliğine yakışır esprili bir yanıt verir. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Neşet Ertaş'ın yaşamı boyunca her biri diğerinden değerli, ölümsüz eserler yaratabilmesindeki ana kaynak, Muharrem Usta'dan kendisine geçmiş olan ve paraya pula önem vermeyen zengin gönlüdür. Nitekim abdal kültüründe olduğu gibi Muharrem Usta'da da görülen gönül ve alıp gönülle vermek düsturu, yaşamı boyunca parayı hiç önemsememiş olan Muharrem Usta'dan oğluna da yansımıştır. Neşet Ertaş'ın babasından kendisine geçmiş öğretiler bu kadar mıdır? Elbette ki hayır. Öğreneceği daha çok şey vardır koca Çınar'dan. Babasından gördükleri, öğrendikleri zamanla aşık yüreğini öyle bir kaplar ki, onun her anından yararlanmak istercesine yanından hiç ayrılmaz. Yaşı büyüyüp babasının masasına oturabilecek ve sorular sorabilecek duruma geldiğinde ise, günler boyu kesintisiz bir şekilde süren muhabbetler başlar baba ile oğul arasında. Muharrem Usta'nın sohbetinde bulunup kendi deyimiyle beraber akşamlara sabahlara kadar içtiklerini, herkesin sarhoş olup yattığında bile düşene kadar yatmadan onu dinlediğini belirten Ertaş, bu engin gönüllü arif sanatkardan öğrendiklerinin yaşamındaki yerini, onun döküntüleriyle bugüne geldim gibi tek bir cümleyle özetler. Ertaş'ın alçak gönüllülüğü göz ardı edildiğinde bile Muharrem Ertaş'ın başta oğlu olmak üzere Hacı Taşan, Çekiç Ali ve daha niceleri gibi yetiştirdiği ünlü kişiler yanında geride bıraktığı eserler görkemli sanatının ve bu topraklarda yarattığı değerin en önemli yansımalarıdır. Muharrem Ertaş böylesine büyük bir değer yaratmıştır da değeri bilinmiş midir? Değerinin bilinmesi bir yana, abdallığın tarihsel süreçte içerisine düştüğü olumsuz durumdan kaynaklı nedenler başta olmak üzere kültür bilincinden yoksun din adamlarının yönlendirdiği halk yığınlarının elinde horlanmaktan öteye gidemeyen biri olarak ayrımcılığa uğramış, yaşamı da yokluğa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Kaldı ki bu durum yalnızca halk kesimleriyle sınırlı kalmamış, kültür adına derlemeler, araştırmalar yapan kurumlarla onları yönlendiren hocalar, araştırmacılar, derlemeciler gözünde de aynı olmuştur. Bu durumu anlamak zordur. Bütün Türkiye'yi dolaşan derlemecilerin yolu Kırşehir'e düştüğünde döneminin bu en ünlü ustası ya da en azından onun dört bir yana yayılmış izleri neden görülememiş ve yurdun sesini duyurmayı amaçlayan yurttan sesler yöneticileri onun sesine niye kulak vermemişlerdir? Kaldı ki Kırşehir gibi Anadolu deyimiyle müziğin bağrı, ozanlar diyarı, bu büyük kültür merkezinin tüm birikimi resmi kaynaklarıyla mı sınırlıdır? Elbette hayır. En geniş repertuara sahip TRT kaynağına göre bu sayı toplam 80 civarındaki eserden oluşmakta, tüm kaynaklar yan yana getirildiğinde bile 100'ü aşamamaktadır. Bu eserlerin yalnızca bir kısmında Nida Tüfekçi aracılığı ile kaynak kişi olarak Muharrem Ertaş adı geçmekte ve birçok eseri de başka isimler üzerine kayıtlıdır. Her ne olursa olsun, tüm gerçekliğiyle ortada duran bu görüntü bile, başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarca yapılan araştırmaların yetersizliğini, araştırmacıların ilgisizliğini gerçek boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Nitekim bu ilgisizlik ve bilgisizlik sonucu belki de tarihin Anadolu'da kaydettiği en büyük simalardan biri olan Muharrem Ertaş'ın farkına varılamamış, onun gerçek değeri ancak ölümünden kısa bir süre önce salt bu konuda emek harcedenlerce bir nebze anlaşılabilmiştir. Neşet Ertaş'ın yaşamında önemli yeri olan insanlardan bir diğeri de ana tarafından dayımgil dediği hacı emmisi Hacı Taşan'dır. 1930 yılında Keskin'e bağlı Hacı Ali Obası köyünde doğan Hacı Taşan, Muharrem Ertaş ekolünden yetişmiş, zamanla kendi sanat kişiliğini bulmuş bir usta olarak ünü bölgesini aşıp Türkiye'ye yayılmıştır. Biçim, tavır ve tarz yönünden Muharrem Ertaş akımının belirgin özelliklerini taşıyan Hacı Taşan, yaşamının son dönemlerinde yöre ustalarını etkileyen Bayram Aracı'nın da etkisinde kalmış, genel icra tarzı içerisine Bayram Aracı mızrabını ve tavrını da eklemiştir. Diğer ustalarda olduğu gibi o da kendi geleneksel uygulamaları dışına çıkarak zaman zaman R karar denilen pozisyonu karar sesi olarak çalmış, böylelikle yeni gelişimin tetikleyicilerinden biri olmuştur. Hacı Taşan da ilk başlarda kendinden önceki ustaların çalıp söylediği ustamalı eserleri seslendirme yoluna gitmiş, daha sonra gezdiği yörelerde dağarcığına yeni havalar katmıştır. Yaşamı boyunca yöresinin dışına çıkmayan Hacı Taşan, Yozgat, Şerefli Koçhisar, Kırıkkale, Kaman ve Kırşehir çevresinde dolaşarak bu yörelerin türkü, halay, bozlak gibi havalarını kendine özgü bir biçimde çalıp söylemiştir. Yaşamının son yıllarında Pir Sultan Abdal, Deli Boran, Seyit Süleyman, Derviş Ali ve Dertli gibi ozanların şiirlerini çeşitli şekillerde havalandırarak yeni eserlerde kazandırmıştır. Taşan, çileli bir yaşam sürerek 9 Mart 1983 günü daha 53'üne varmadan genç yaşta hayata gözlerini yumduğunda, kendine özgü tavrı, derlemeleri ve havalandırdığı eserlerle geleneğin yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli hizmetlerde bulunmuş bir usta olarak unutulmaz sanatkarlar arasında yerini almıştır. Hacı Taşan'ın kendine göre bir kimliği olduğunu belirten Neşet Ertaş, onu biçimlendiren olgunun temelinde Muharrem Usta'nın varlığının yattığını şu sözleriyle vurgulamaktadır. Muharrem Usta'nın havaları Hacı Taşan'ı yarattı. O %99 babam gibi çaldı, babamın havalarını çaldı. Hacı Taşan'ın çalıp söylediği Allı Durnam, Bugün Ayın Işığı, Menevşe Koymuşlar Gülün Adını dışında çalıp söylediği havaların tümü babamın havalarıdır. Hacı Taşan'ın ayrı bir ağzı, ayrı bir avazı, sesi vardır. O, aynı havalar üzerinde ayrı bir kimlik yarattı. Havalar, babamın olmasına karşın bir Hacı Taşan kimliği yarattı, kendi ağzı ve avazıyla. Babamla Hacı Taşan arasında ses tonu dışında hiçbir ayrım görmüyorum. Yorumu da aynıydı. Yalnız Hacı Taşan, babama göre biraz daha yayarak söylerdi. Babam hiç yaymaz, birebir söylerdi. Neşet Ertaş, Görüşme, 1996-2012. Başta ustalar olmak üzere İç Anadolu, özellikle de Keskin yöresi insanı Hacı Taşan'a ayrı bir sevgi ve saygı duymuş, ona Keskin Bülbülü demeyi uygun görmüştür. Saygı ve sevgi gösterilen kişiliğiyle toplum içerisindeki ağırlığı ve saygın yeri bugün bile dile getirilen Hacı Taşan'ın yakın arkadaşı Şemsi Yastıman, Taşan'ın mezar taşına yazdığı şu dizelerde onun bülbül ününü görmek mümkündür. Hani baban, hani atan, hep bu toprak alıp satan, Keskin yöresi bülbülü, Hacı Taşan burada yatan. Hacı Taşan'ın sanatı yanında insancıl yönlerini ve hizmetini daima dile getiren Ertaş, yıllar sonra ölümü ardından söylediği bir türküde Taşan'a duyduğu saygı ve sevgisini dillendirecek ve onun değerini vurgulayarak memleketine bir büstünün dikilmesi gerektiğine işaret edecektir. Bütün ahbapları ansın adını, anlayan alır da onun tadını. Emmisi, dayısı, garip kadını, döşeğin evleri hacı geliyor, bir garip ölümü acı geliyor. Hizmet için nice dağlar aşanı, keskinli bilirler Hacı Taşan'ı. Bunca yıllık hizmetleri boşa mı? Açılsın meydanlar, taşan geliyor. İnsan hizmetine koşan geliyor. Var mıdır insandan daha üstünü? Bir bilirdi düşmanını, dostunu. Diksinler keskine onun büstünü. Açılsın meydanlar, hacı geliyor. Bir garip ölümü, acı geliyor. Anam Keskinlidir, babam Kırşehir. Gönülden geldi de eyledim kahir. Saygım var, insana evveli ahir. Açılsın meydanlar, taşan geliyor. İnsan hizmetine koşan geliyor. Bu türküyü toprağının insanlarına söylediğini belirten Ertaş, Hacı Taşan doğduğu günden beri hizmet etti. Bu yüzden büstünün dikilmesi gerekir diyerek konuya verdiği önemi belirtmiştir. Hacı Taşan'ın bu derece tanınıp sevilmesinde uzun yıllar önce Muzaffer Sarı Sözen'in beğenisini kazanıp Yurttan Sesler programına konuk edilmesinin önemini belirten Ertaş, Hacı Emmisi'ni radyodan ilk kez dinlediğinde yüreğinde oluşan duygu ve düşüncelerinin kendi yaşantısındaki önemini de vurgulamaktadır. Nitekim Hacı Taşan'ın radyoda çalıp söylemesi Neşet Ertaş'ın yaşamında önemli bir dönüm noktası olacak ve ona yepyeni bir ufuk açacaktır. 24. ayrımın sonu, sayfa 343.